Ayrım 28. Görmek. Jose Saramago, sayfa 257. Yemeği birlikte yemediler. Komiser, ayrılacakları sırada denetimli yayılma taktiğine sadık kalarak müfettişe ve memura önceki gün gittikleri lokantalara gitmemeleri gerektiğini anımsattı ve örnek bir disiplin uygulayarak verdiği buyruğa kendisi de uydu. Ayrıca bunu yaparken özveri de göstermiş oldu. Çünkü nihayet seçtiği 3 yıldızlı lokantada tabağına konan yemekler bir yıldızlıktı. Bu kez bir değil, iki buluşma noktası saptadı. Memur ilk müfettiş ise ikinci buluşma noktasında bekleyecekti. Amirlerin o gün gevezelik edecek havada olmadığını ikisi de hemen sezdi. Göz doktoru ve karısıyla yaptığı görüşme büyük olasılıkla iyi geçmemişti. Kendi yaptıkları girişimlerden de pek doyurucu sonuçlarla dönmedikleri için Esirgen Sigorta şirketinde bilgi alışverişinde bulunup elde ettikleri bilgileri değerlendirmek için yapacakları toplantı pek de süt liman geçeceğe benzemiyordu. Arabayla geri döndüklerinde içeri girerken garaj görevlisinin beklenmedik sinir bozucu müdahalesi de içinde bulundukları profesyonel gerginliğin tuzu biberi olmuştu. Sizler neredesiniz beyler? Komiser Tanrı'ya şükür mesleki deneyimi sayesinde gürültü yapıp uçup bırakmamıştı. Esirgen sigorta şirketindeniz diye yanıtladı soğuk bir ifadeyle. Sonra daha da soğuk bir ses tonuyla arabamızı koymamız gereken yere şirkete ayrılmış alana park edeceğiz. Dolayısıyla sorduğunuz soru yalnızca arabamızı koymamız gereken yere şirkete ayrılmış alana park edeceğiz. Dolayısıyla sorduğunuz soru yalnızca haddini bilmez değil aynı zamanda kabada. Haddini bilmez ve kaba olabilir ama ben, beyler, sizi daha önce burada gördüm hiç anımsamıyorum. Görgüsüz olmanız dışında diye yanıtladı komiser, sizin belleğiniz de zayıf. Şirkete yeni giren arkadaşlarımı ilk kez görüyorsunuz ama ben daha önce buraya geldim. Şimdi toz olun. Çünkü bizim şoför biraz sinirli, kazara üzerinizden geçebilir. Arabayı park edip asansörle yukarı çıktılar. Memur belki de pot kırdığını düşünmeden hiç de sinirli olmadığını, polis okuluna girerken adayların arasında en sakin kişi seçildiğini açıklamak istedi ama komiser onu sert bir hareketle susturdu. Sonra Esirgen Sigorta Şirketi'nin berkitilmiş, ses geçirmez tabanı ve duvarları ardında onu bir güzel benzetti. Sersem herif, asansöre gizli mikrofon yerleştirmiş olabilecekleri hiç mi aklına gelmedi? Komiser Bey çok üzgünüm diye geveledi zavallı adam. Yarın cezalısın, tekkiyi bekleyeceksin ve bu süreyi tam 500 defa ben sersemin biriyim yazarak geçireceksin. Komiser Bey yalvarırım size. Tamam aldırma, abarttığımın farkındayım ama garajdaki o zirzop asabım bozdu. Fark edilmemek için giriş kapısından girmedik güya. Ama bu kez de o çenesi düşük tipe yakalandık. Şubenin kapıcıya yaptığı gibi biz gelmeden onun da kulağını bükmesi gerekirdi belki de dedi müfettiş. Bu uygun bir davranış olmazdı. Olması gereken kimsenin varlığımızı fark etmemesi. Korkarım bunun için çok geç kaldı komiser bey. Şubenin kentte bir başka lokali varsa en iyisi oraya taşınmak. Evet var ama bildiğim kadarıyla orası kullanılmıyor. Deneyebilirdik. Hayır, buna zamanımız yok. Ayrıca bu düşünce bakanın hiç hoşuna gitmez. Kaldı ki bu görevin ivedi olarak en kısa sürede bitirilmesi gerekiyor. Açık konuşmama izin verir misiniz komiser bey? Diye sordu müfettiş. Konuş. Bizi çıkmaz bir sokağa sürmüş olmalarından, daha da kötüsü zehirli eşek arısı kovanına sokmuş olmalarından korkuyorum. Böyle düşünmenin neyin yol açtığını sorabilir miyim? Açıklamakta zorlanıyorum ama doğrusunu söylemem gerekirse fitili ateşlenmiş, her an patlayabilecek bir barut fıçısının üzerinde oturur gibiyim. Komiser kendi kafasından geçenleri karşısındakinin ağzından dinliyordu sanki ama bulunduğu mevki ve üstlendiği görevin dümdüz ilerleyen çizgisinden sapmasını engelliyordu. Ben aynı düşüncede değilim dedi ve bu kısa cümleyle konuyu kapatmış oldu. Şimdi sabah kahvaltı ettikleri masanın çevresinde defterlerini açmış, brainstorming yani beyin fırtınası yapmaya hazır olarak oturuyorlardı. Sen başla diye buyurdu komiser memura. Apartmana girer girmez diye başladı memur. Kadını önceden kimsenin uyarmamış olduğunu hemen anladım. Elbette öyle olacaktı. Başka türlü olamazdı ki. Kapıyı saat tam 10.30'da çalmayı kararlaştırmıştık. Ben biraz geciktim. Zili çaldığımda saat 10.37 idi diye itiraf etti memur. Bunun şu anda önemi yok. Sen devam et. Zaman yitirmeyelim. Kadın beni içeri buyur etti. Kahve isteyip istemediğimi sordu. Evet diye yanıt verdim. Bunda bir sakınca görmedim. Onu ziyarete gitmiştim sanki. Bunun üzerine akıl hastanesinde 4 yıl önce meydana gelmiş bir olayı soruşturmakla görevlendirildiğimi söyledim. Ama ona o an için öldürülen kör adamla ilgili bir şey sormayı uygun bulmadım. Dolayısıyla yangının nasıl çıktığını sormaya karar verdim. Kadın herkesin aklından silmeye çalıştığı bir olay için 4 yıl sonra kapısını çalmamıza çok şaşırdı. Ben de ona şu anda bu soruşturmanın olabildiğince fazla bilgiyi bir araya getirmeyi amaçladığını, çünkü birçok olayın meydana geldiğini, bunun haftalarca süren bir dönem olduğunu ve ülkenin tarihi söz konusu olduğunda hiçbir sorunun yanıtsız kalmaması gerektiğini düşünüldüğünü söyledim. Ne var ki kadın hiç de salak değilmiş. Dikkatimi bu düşüncenin densizliğine çekti hemen. Aynen bu sözcüğü kullandı. Tam da hali hazırda içinde bulunduğumuz koşullarda kentin beyaz oy yüzünden ülkenin geri kalan bölümünden yalıtıldı ve sıkı yönetim ilan edildi bu koşullarda. Birilerinin çıkıp beyaz körlük salgınının yaşandığı dönemde neler olup bittiğini merak etmesinin densizlikten başka bir şey olmadığını söyledi. Şunu itiraf edeyim ki komiserim, o anda çok zor durumda kaldım. Ne yanıt vereceğimi bilemedim. Sonunda bir açıklama uydurmayı başardım. Bu soruşturmanın yapılmasına beyaz oy olayından önce karar verildiğini ama bunun bürokratik sorunlar yüzünden ertelendiğini ancak şimdi başlatılabildiğini söyledim. O da bana belki de rastlantı sonucu meydana gelmiş olan o yangının daha önce de çıkabileceğini ve çıkış nedenleri hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ben de ona yangından nasıl kurtulabildiğini sordum. Doktorun karısından söz etmeye, ona övgüler düzmeye başladı. O daha önce yaşamında hiç görmediği kadar olağanüstü, bütünüyle sıra dışı bir insandı dedi. O olmasaydı şu anda sizinle konuşuyor olmayacağımdan eminim. Hepimizi o kurtardı. Kurtarmakla kalmadı, daha da fazlasını yaptı. Bizi korudu, besledi, tedavi etti. Bunun üzerine ben de ona biz sözcüğünün kimleri kapsadığını sordum. Önceden bildiğimiz adları tek tek saydı bana. Ayrıca eski kocasının da o grubun içinde bulunduğunu ama onun hakkında konuşmak istemediğini, çünkü 3 yıl önce boşandıklarını söyledi. Yaptığım sorgulamanın sonucu işte böyle komiserim. Benim bundan çıkardığım sonuçta doktorun karısının bir kahraman, güzel ruhlu bir insan olması gerektiği. Komiser bu son sözleri duymazdan geldi. Böylelikle memuru, o günkü koşullarda devlete karşı işlenebilecek suçların en beterine karışmış olmasından kuşkulanılan bir insana kahraman ve güzel ruhun sıfatlarını yakıştırdığı için paylaşmak zorunda kalmayacaktı. Kendini yorgun hissediyordu. Bu yüzden müfettişe, fahişe ve gözü bantlı ihtiyarla yaptığı görüşmenin nasıl geçtiğini kısık, bitkin bir sesle sordu. Vaktiyle fahişelik yapmış olsa bile şimdi öyle olduğunu sanmıyorum. Neden? Diye sordu komiser. Fahişe gibi davranmıyor. Hareketleri de, konuşmaları da, tarzı da öyle değil. Fahişeleri iyi tanıyorsunuz anlaşılan. Öyle düşünmeyin komiserim. O konuda yaşadıklarım çok sıradan şeyler. Sadece bir tane kişisel deneyimim oldu. Buna karşılık başkalarından edindiğim birçok bilgi söz konusu. Devam edin. Beni kibarca karşıladılar ama kahve ikram etmediler. Kadınla adam evli mi? Parmaklarında birer alyans var. Peki ya yaşlı adam? Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşlı, söylenecek başka bir şey yok. İşte burada yanılıyorsunuz. Yaşlılar her şeyi bilir ama kimse onlara bir şey sormadığı için susmayı yeğlerler. Bu ihtiyar susmadı. İyi ki öyle yapmış. Devam edin. Kadına yangından söz ederek başladım konuşmaya. Meslektaşım gibi. Ne var ki bunun beni bir yere götürmeyeceğini çabuk anladım. Bunun üzerine doğrudan atağa kalkmaya karar verdim. Polise yazılmış, içinde yangından önce akıl hastanesinde meydana gelmiş olan ve suç sayılacak bazı olaylardan, örneğin bir cinayetten bahseden bir mektuptan söz ettim. Ve o konuda bilgisi olup olmadığını sordum. Bilgisi olduğunu, bunu ondan daha iyi kimsenin bilemeyeceğini, çünkü o cinayet işleyenin kendisi olduğunu söyledi. Peki cinayet aletinden söz etti mi? Evet, makas kullanmış. Adamın kalbine makas saplamış yani. Hayır, boğazına. Peki daha başka? Apışıp kaldığımı itiraf etmem gerekiyor. Bunu düşünebiliyorum. Birden karşımızda aynı cinayeti işleyen 2 kişi bulduk. Devam edin. Size şimdi anlatacağım şey çok korkunç. Yangın mı? Hayır komiserim, körlerin yatakhanesinde yaşanan tecavüz sahnelerini açık açık neredeyse tüm vahşetiyle anlattı. Peki kadın o sahneleri anlatırken adam ne tepki veriyordu? Tam karşıma oturmuş, gözlerimin içine bakıyordu. Tek gözüyle ciğerimi okuyordu sanki. Bu bir yanılsama. Hayır komiserim. Tek gözün 2 gözden daha iyi gördüğünü artık biliyorum. Çünkü o tek göz kendisine yardım edecek ikinci bir göz olmadığı için her şeyi tek başına yapmak zorunda. Belki de körler ülkesinde tek gözler kral olur sözünü bu nedenle söylemişlerdir. Belki öyledir komiserim. Devam edin, anlatın. Kadın sözünü bitirdiğinde adam benim ileri sürdüğüm gerekçeye, yani onları ziyaret sebebimin nasıl başladığı asla ortaya çıkarılamayacak, her şeyi kül haline getirmiş bir yangın hakkında bilgi toplamak olduğuna inanmadığını, bundan sonra dinlemeye değer bir şey söylemeyeceksem onlara bir iyilik yapıp artık gitmemi söyledi. Aynen böyle dedi. Peki sizin tepkiniz ne oldu? Polislik yetkime başvurdum. Bana bir görev verildiğini ve neye mal olursa olsun o görevi yerine getireceğimi söyledim. Peki adam ne karşılık verdi? Bu durumda benim başkentte iktidar adına görev yapan tek polis memuru olduğumu, çünkü polis teşkilatının haftalarca önce kenti terk ettiğini, kendisini ve karısının güvenliğiyle ilgilendiğim için bana teşekkür ettiğini, bunu başkaları için de yaptığımı ümit ettiğini, çünkü beni oraya yalnızca onlar için göndermediklerini düşündüğünü söyledi. Peki sonra? Sonra durum zorlaştı. Daha ileri gidemezdim. Geri adım attığımı sezdirmemek için yapabileceğim tek şeyi yaptım. Bir yüzleşmeye hazır olmalarını, çünkü elde ettiğimiz çok güvenilir bilgilere göre suçlu körler yatakhanesinin reisini öldürenin o değil bir başkası, kimliği belirlenen bir kadın olduğunu söyledim. Peki o sözlere verdikleri tepki ne oldu? Önce onları korkuttum, izlenimine kapıldım ama ihtiyar hemen kendini toparladı ve evde ya da başka bir yerde bundan böyle yanlarında yasaları polisten daha iyi bilen bir avukat bulunduracaklarını söyledi. Onları gerçekten korkuttuğunuzu düşünüyor musunuz diye sordu komiser. O izlenimi aldım ama emin olamam elbette. Korkmuşlardır belki ama kendileri için değil. Kimin için komiserim? Gerçek katil için. Doktorun karısı için. Ama fahişe ondan hala böyle hitap etmeye hakkımız olup olmadığını bilemiyorum müfettiş. İyi ama mektubu yazanın ele verdiği katil her ne kadar o değil, doktorun karısıysa da. Yüzü siyah bantlı ihtiyarın karısı cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Doktorun karısı, ta kendisi, cinayeti işleyen o. Bunu bana bizzat kendisi itiraf etti ve doğruladı. Konuşma bu aşamaya geldiğinde müfettiş de memurun, kendi kişisel değerlendirmelerine değinen şeflerinden yaptığı ziyaret sırasında edindiği bilgiler hakkında kısmen de olsa bir açıklama beklemesi mantıklıydı. Ama komiser kuşkulu kişileri ertesi gün yeniden sorgulamaya gideceğini, bundan sonra izleyecekleri yol hakkında daha sonra karar vereceğini söylemekle yetindi. Peki ya siz, bizim yarınki görevimiz ne olacak diye sordu müfettiş. Bağlantıları araştıracaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Siz mektubu yazan kişinin eski karısıyla ilgileneceksiniz. O işte bir pürüz yok. Kadın sizi tanımıyor. Ben de, dedi memur otomatik bir akıl yürütmeyle, ihtiyarla ve fahişeyle ilgileneceğim. Kadının gerçekten öyle olduğunu ya da hala o işi yaptığını bana kanıtlayana dek, fahişe sözcüğü sözcük dağarcığımızdan çıkmıştır. Baş üstüne komiserim. Halen o işi yapıyor olsa bile, ondan söz ederken başka bir tanımlama kullanmanın bir yolunu bulacaksın. Baş üstüne komiserim, kadının adını kullanacağım. Adlar defterimde kayıtlı, senin defterindekileri artık yok farz et. Bana adını söyler misiniz komiserim? Böylece fahişeyle forttan kalkmış olur. Hayır söylemeyeceğim. Bu bilgileri şimdilik gizli tutmayı uygun görüyorum. Yalnızca onun adını mı? Yoksa herkesin adını mı? Herkesin. Ona nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum. Güneş gözlük genç kız diyebilirsin örneğin. İyi ama gözünde güneş gözlüğü yoktu ki. Bunun doğru olduğuna yemin edebilirim. Herkes yaşamında bir kez bile olsa güneş gözlüğü takmıştır diye karşılık verdi komiser ayağa kalkarken. Kamburlaşmış sırtıyla odasına yollandı ve kapıyı kapattı. Bahse girerim ki talimat almak için bakanlığa telefon edecek dedi müfettiş. Nesi var bunun diye sordu memur. Bizim gibi onun da kafası karışık, yaptığı işin doğruluğuna inanmıyor sanki. Ya sen inanıyor musun? Ben buyrukları yerine getiriyorum ama o şef ne yapacağını bilemeyecek durumda olduğunu bize sezdirmemesi gerekiyor. Yoksa bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalan biz oluruz. Dalgalar kayalara vurduğunda tokuşan midyeler olur her zaman. Bu sözün doğruluğu konusunda ciddi kuşkularım var. Neden? Sular üzerlerine vurduğunda midyeler çok mutlu olur gibi gelir bana. Bilmiyorum, midyelerin güldüğünü hiç duymadım. Bana sorarsan gülmekle kalmıyor, gülmekten kırılıyorlar. Attıkları kahkahaların sesini dalgalar bastırıyor. Onları duymak için sese iyice kulak vermek gerekiyor. Doğru değil bu. Sen kıdemsiz bir memur olduğun için her şeyi alay alıyorsun. En iyi vakit geçirme yöntemi bu. Kızmayın bana. Bir yöntem daha vardır, hem de çok daha iyi. Nedir o? Uyumak. Ben çok yoruldum, yatmaya gidiyorum. Komiser senin hizmetine gerek duyabilir. Başımı yine bir duvara toslamam için mi? Sanmıyorum. Haklısın, kuşkusuz ben de senin gibi yapıp biraz dinleneceğim ama gerekirse ikimizden birini kaldırması için şuraya bir not bırakıyorum. Çok iyi yapıyorsun. Komiser ayakkabıları çıkarıp yatağına uzanmıştı. Sırt üstü yatmış, ellerini ensesinin altına koymuş, gözünü tavana dikmişti. Yukarıdan bir öğüt ya da genel olarak nitelendirildiği gibi tarafsız bir düşüncenin inmesini bekliyordu sanki. Ses geçirmez, dolayısıyla da sağır olduğu için duvarın ona söyleyeceği bir şey yoktu. Ayrıca zamanının çoğunu yalnızca geçirdiği için konuşma alışkanlığını şimdiden fiilen yitirmişti. Komiser kafasından doktorun karısıyla ve doktorla yaptığı görüşmeyi geçiriyordu. Gözünün önüne önce birinin sonra ötekinin yüzü geliyordu. Onu gördüğünde homurdanarak yerinden kalkan ama sahibinin buyruğu üzerine yeniden yatan köpek, ona baba evindekini anımsatan ve sonradan nereye gittiğini bilemediği sarı pirinçten yapılma üçlü bir avize. Bu anılar müfettişin ve memurun ağzından duyduklarıyla birbirine karışıyor ve kendine o anda orada ne halt yediğini soruyordu. Sınırı filmlerde gördüğümüz polis hafiyelerine parmak ısıtacak bir ustalıkla geçmişti. Vatanı ölümcül bir tehlikeden kurtaracağına inandırmıştı kendini ve bu inançtan güç alarak aslarına saçma sapan buyruklar vermiş, onlar da kibarlık gösterip ona diş bilememişlerdi. Zangır zangır titreyen, sürekli heyelan geçiren, kuşkulardan oluşmuş bir dağı ayakta tutmaya çalışmıştı ve şimdi diyaframına baskı yapan, tarifsiz bir bunalımın şaşkınlığı içinde deniz papağanının, yani kendisinin daha şimdiden haber almasının neden bu kadar geciktiğini kendi kendine sormaya başlamış bir albatrosa iyi kötü hangi inanılır bilgileri uydurabileceğini soruyordu kendine. Ne diyeceğim ona, diyordu. Balık kartalı üzerinde toplanan kuşkuların haklı çıktığını, kocasının ve daha başkalarının komplonun içine yer aldıklarını mı? O da bana o başkalarının kim olduğunu soracak, ben de ona tek gözünde siyah bant olan ve kurt balığı kot adının çok yakışacağı bir ihtiyardan ve kedi balığı adı verilecek güneş gözlüklü bir genç kızdan ve mektubu yazan adamın, Magri balığı adının uygun düşeceği eski karısından söz edeceğim ve ona, bilmem bu adlar sizin için de uygun mu, diye soracağım. 28. ayrımın sonu, sayfa 266.